Ayrım 15. Dipten gelen dalga İlya Ehrenburg. Sayfa 147. 67. Mineev gerçeği yazmış Dolga'ya. Sakin bir yaşayışı vardı Pyongyang'da. İşinden evine döndükten sonra masanın başına geçiyor, bazen yazıyor, bazen derin bir dalgınlıkla saatlerce oturuyordu. Savaş yıllarına ilişkin bir kitap yazma arzusunu yine duymaya başlamıştı. Amerika'da yaşadıkları donuklaşmış, gerilerde kalmıştı. Onların yerini kırmızı kalemle çizik çizik olmuş bir haritaya asık yüzle bakan Osip, "Oka Roza'yı ver!" diye bağıran bağlantı eri Olga almıştı. Daha canlı, daha yakın görünüyordu bunlar şimdi Minaev'e. Olga'ya daha söylememişti düşündüğü kitabı. Söylerse bir daha yazamayacağından korkuyordu. Bir planı yoktu. Kişileri, olayları, heyecanlarını anımsıyor ve bunları öylece yazıyordu. Masasının çekmecesi birbirleriyle bağıntısız notlar alınmış kağıtlarla doluydu. Hele bütün notlarımı bir çıkarayım, sonra düşünürüm bunları ne yapacağımı diyordu kendi kendine. Bazen hiç ara vermeden tan yeri ağrana kadar yazıyor, bazen de ya gülümseyerek ya da kaşları çatık odayı adımlıyor, geçmişin anılarına gömülüyordu. Bugün geç dönmüştü işten. Kulüpte uluslararası duruma ilişkin bir konferans vardı. Sonra da film göstermişlerdi. Daha sonra da Sobolev'le çay içmişti. Sobolev, Korelilerin büyük başarılar elde ettiklerini anlatmıştı. Hınnam kombinasında elde edilen sonuçlar çarpıcıydı. Her yerde ateşli bir çalışma göze çarpıyordu. Aralıktan başlayarak genel öğretime geçilmişti. Bu arada Amerikalıların da pek durdukları yoktu tabii. Geçenlerde ele geçirilen çete üyeleri Amerikalı bir binbaşının Pyongyang Üniversitesi'ni havaya uçurmaları için kendilerine para verdiğini anlatmışlardı. Gerçi milletin kanına giriyorlar dedi Sobolev. Ama ne kadar yırtınırlarsa yırtınsınlar yine de hayat yoluna giriyor. Evine dönerken Minaev geleceği düşünüyordu. Daha çok acı çekmemiz, çok şeylere katlanmamız gerekiyor. Bu fırtınadan sonraki çırpıntıda da olabilir yeni bir tufanın başlangıcı da. Ancak evine gelip de masanın üzerinde notlarını görünce her şeyi unuttu ve bir süredir yaşadığı öz dünyasına döndü. Dün yazdığı son satırı okudu. Binbaşı çevirmen Krantz'a ''Başka sorum yok.'' dedi. Bunun üzerine herkes tutsağın çevresini sardı. Değişik, tuhaf bir dış görünüşü vardı Krantz'ın. Dar, yağız bir yüz, kocaman ve kopkoyu gözler. Bir bedevi yandırırdı. Kızlar kendisine baktıkları zaman onlara karşı kayıtsızmış gibi göstermezdi kendini ama ilgi de göstermezdi. Az konuşurdu ama bir gece sabaha kadar oturmuştuk kendisiyle. Coşmuştu o gece. Hitler'in tutsakları yaptıklarından konuşmuştuk. Sonra söz şiire gelmişti. Ben Heine'yi sevdiğimi söylemiştim. Meğer Heine'nin bütün şiirlerini ezbere biliyormuş. Hem Almancalarını hem Rusça çevirilerini. Şimdi bile gülünç geliyor insana. Kazamatlar, mayınlar, mermiler yani rezilliğin ta kendisi ve üstelik Almanların şafakla birlikte hücuma kalkacağı kesin. Oysa Krantz kendinden geçmiş heyecanla lirik intermezzo'yu okuyor. Sonra da Lermontov'dan okumaya başlamıştı. Bir gerçek duygusu vardır yüreğinde insanın. Kutsal sonsuzluğunca tohumun. Sınırsız boşlukları, yüzyılın akışını bir anda kavrayıp kucaklayıveren. Teğmen Rublev güzel okuyor demişti. Tıpkı aktörler gibi. Sonra telefon gelmişti. Saldırıya geçtiler. Rublev sövmüştü. Parazitler. Adama doğru dürüst bir şiir bile dinletmiyorlar. Desna'da öldürülmüştü Rublev. Minaev yazmaya başladı. Alman'a çorba getirdiler. Ne zamandır bir şey yememiş olacak ki gözleri parlayıverdi. Bükemediği parmaklarıyla tası tutup içmeye başladı. İvedi ivedi ve höpürdeterek içiyordu çorbayı. Ömürlerinde yemek yiyen insan görmemişler gibi herkes çevresini almış onu izliyordu. Sonra Rublev Krantz'a, sor ona dedi, niye gelmişler ahmak herifler ta buralara kadar? Ben Rus'um, bu toprakların çocuğuyum ama buralara ilk kez geliyorum. Ne istiyorlarmış, dar mı geliyormuş memleketleri kendilerine? Söyle ona, küçücük bir adam o, bizim memleket ise kocaman. Haritaya baktığım zaman gözlerim bile kucaklayamıyor. Birincisi S'nin bulunduğu yerleri hadi iyi kötü biliyorum diyelim. Belarusya'da bulunmadım ama Vizma'da savaştık. B harfinin bulunduğu yerleri ise gözümde canlandıramıyorum bile. Jazov'un dediğine göre kaplanlar varmış oralarda. Kaplanı da yalnız resimde görmüşlüğüm vardır benim. Söyle ona kendisi dünyanın en aptalıdır. Alman boş kaseyi bıraktı. Çekine çekine Rublev'e baktı. Onun gülümsediğini görünce o da gülümsedi. Rublev Alman'ı göstererek "Sor bakalım" dedi Krantz'a. "Neden hiç konuşmuyormuş?" Alman'ın gülüşü yüzünde dondu. Üzüntülü üzüntülü sümkürdü. Krantz ona sigara verdikten sonra Rublev'e "Bu sorunu yanıtlamaz" dedi. "İki saat sorguya çektim onu. Ne sorarsan sor, verdiği yanıt hep aynı. Buna benim aklım ermez, böyle şeyleri anlamam." Ama Bern'e vardığımız zaman anlayacaktır sanırım. Tutsağa götürdüler, jaro, pire gibi bir şey dedi. Oysa ne çok acı verdiler insanlara. Mine ev Jarov'u anımsıyordu. Uzun boylu, gözü pek, sövmeyi seven bir adamdı. Don yakınlarında İtalyanların burnunun ucuna kadar sokulmuştu. Yazmak gerekti bunu. Jarov canı sıkkın dönmüştü. Teğmen, ne oldu diye sordu. Jarov, tamam dedi. O zaman canı niye sıkkın diye sordu Teğmen. Jarov gülmeye başladı. Alçak herif. Süründüm yanlarına kadar. Bir de baktım birisi şarkı söylüyor. Ama nasıl? Anlatılmaz. Adamın yüreğine işleyen bir ses. 5 dakika uzandığım yerde onu dinledim. Sonra bir öfke kapladı içimi. Neden, neden şarkı söylüyordu namussuz herif? Attım bombayı. O kadar güzel söylüyordu ki. Ama Teğmen yoldaş. Kendime gelemiyorum bir türlü. Kranz bir gün kaçak bir İtalyan getirmişti. O da çok güzel şarkı söylüyordu. Calabridli bir köylü demişti Kranz. İmzasını atmasını bilmiyor. Kendisi her profesörlerden değil yani. Ama kafası öyle çalışıyor ki. Minaev'in düşünceleri yeniden Kranz'a döndü. Sakin olmasına sakindir derdi Lina onun için ama ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. Rostov'dan çekimim sırasında birden durdu bu, bağırmaya başladı. Ben gitmiyorum, domuzluk bu. Canlarını okumak gerek bu terestlerin, yoksa onlardan kaçmak değil. Kudurmuş gibiydi sanki. Minaev masanın başından kalktı, odayı adımlamaya başladı. Kranz'ın nasıl yaralandığını anımsıyordu. Binbaşı Teğmen Kavalonko'yu Tümen komutanlığına göndermişti. Jitomir dolaylarında Almanların karşı saldırıya geçtikleri sıradaydı. Durum berbattı. Almanlar bütün güçleriyle sağdan bir darbe indirmişlerdi. Alay parçalanıvermişti, bağlantı yoktu. Dört yandan ateş yağmuru altındaydılar. Kendini o kadar tutmasını bilen Ossip bile şaşkına dönmüştü. Derken birden Kranz ortaya çıkmış. ''Binbaşı yoldaş'' demişti. ''Tümen komutanlığına gitmeme izin verin. Almanlardan ele geçirdiğimiz mektubu Tümen'e iletmek gerek.'' Ossip ona mektubu Kovalenko'ya verdiğini söylemişti. Kranz ise mektubu kendisinin alması gerektiğini, çünkü yazının okunaksız olduğunu, generalin çevirmeni yeni ve tecrübesiz olduğu için içinden çıkamayacağını söylemişti. ''Pekala, git bakalım'' demişti Ossip elini sallayarak. Kranz bu kez de Tümen komutanlığına kadar gitmenin çok zor olduğunu, çünkü açık bölgeden geçileceğini, Kovalenko'nun gitmesine hiç gerek olmadığını, kendisinin generale her şeyi bildirebileceğini söylemişti. Razı olmuştu binbaşı. Gerçekten de neden 2 kişiyi birden göndermeli? Kranz General Zikov'a kadar sağ salim varabilmişti. Yaralanması ertesi gün sürünerek geri dönerken olmuştu. Bir kurşun karnını parçalamıştı. Bizimkiler öldü demişlerdi. Nestoyanov kurtarmıştı onu. Olağanüstü bir hekimdi Nestoyanov. Neden keseceğiz demişti Kranz'ı göstererek. Gerçek hayatta mucizelere yer yok ama yine de kesmişti. Ne çok insan kurtarmıştı. Sigara içmezdi ama dişlerinin arasında hep bir ağızlık tutardı. Gülümseyerek düşümde içiyorum derdi. Nestoyanov'u da yazmak gerek. Epey sonraları Berlin'e girdiğimiz sıralardaydı. Kovalenko harita getirmişti. Ossip'ten. Biz de gecelemesi için alıkoymuştum Kovalenko'yu. Birlikte yemek yemiş, içki içmiştik. Ben söz arasında Kranz'dan mektup aldığımızı, yeniden aramıza katılacağını söylemiştim. Kovalenko heyecanla yerinden fırlamış, önündeki vodka bardağını devirmişti. Ben ömrümde öyle adam görmedim diye bağırmış ve anlatmıştı. Ben de gerçekten inanmıştım bir Alman mektubu götürdüğüne. Daha sonra Zikov'un yaveri anlattı. Meğer mektup falan yokmuş, generale gidip binbaşı Albert'tan görevle geldiğini söylemiş. Hepsini kendi uydurmuş, senin anlayacağın. Bundan önce bir gün kendisiyle oturmuş konuşuyorduk. Daha doğrusu ben kendimi koy vermiş felsefe yapıyordum. O da susuyor ve dinliyordu. Hepimizin morali bozuktu. Anımsıyorsun o sıralarda olanları değil mi? Habire ilerliyorduk, Berlin'e gidiyor gibiydik sanki. Ama Almanlar ansızın bir darbe indirmişlerdi. Neredeyse Kiev gidecekti elimizden. Kranz, işleri bitiktir artık diyordu. Çok az ömürleri kaldı. Ben de, ama arada bizim canımızı okuyacak zamanlar olacak dedim. Ben öyle ödlek takımından değilimdir. Ne Stalingrad'da ne de hatta kafamın içinde böyle bir duyguyu hiç duymamışımdır. Burada ise işin sonu yaklaştığı için bir tuhaf olmuştuk. Sonra moral bozukluğu da etkisini göstermişti. 4 gecedir hiç uyumamıştık. Sonra başka şeylerden söz etmeye başladık. Cephe gerisinden, savaşın ne zaman sona ereceğinden. Ben Kaybişev'e aktarılan karımdan, kızımdan söz ettim. Onların yeniden Kiev'e dönmek isteyeceklerinden, Kiev'in ise şimdi bir cehennem ateşiyle çevrili olduğundan. Kranz birden gülmeye başladı. Dünyada kimsesi olmadığını, yani ölümünün kimseye koymayacağını söyledi. Hiç dikkatimi çekmedi sözleri. Her gün bir sürü insanın yaptığı türden gevezelik sandım. Oysa çılgın oğlan benim yerime gitmiş, öğrendiğim zaman nasıl yıkıldığımı anlatamam. Söyle bana, ne biçim bir insan bu Kranz? Döndüğünde Krantz'a Alman mektubu hikayesini neden uydurduğunu sormuştum. Kıpkırmızı kesilmiş, konuyu değiştirmişti. Muhakkak yazmalıyım Krantz'ı. Kovalenko karısının fotoğrafını göstermişti. Gözleri belli belirsiz, şaşıya çalan güzel bir kadın. Volga'ya inen dik yamaç buzlar içinde. Çocuklar buradan aşağı kayıyorlar. Kovalenko'nun karısı camı hohluyor. Buz çözülüp hafif bir leke biçimini alıyor. Mektup bekliyor Kovalenko'nun karısı. Bu mektupları da yazmak gerek. Üçgen biçimi katlanmış cephe mektuplarını. Krantz'ın hiç kimsesinin olmadığı gerçek mi? Benden önce terhis olmuştu o. Ne yapıyor acaba şimdi? Lina'nın söylediği çok doğru. Kudurmuş bu çocuk. Ya Lina? Hep gülümserdi. Küçük küçüktü dişleri ağzında. Pırıl pırıldı. Minaev odanın bir köşesinden öbür köşesine gidip geliyordu. Oda dar gibi geliyordu şimdi kendisine. İnsanla doluydu sanki. Uzun uzun Osip'le konuşuyordu örneğin. Bütün yakınları ölmüştü Osip'in. Anası, karısı, çocuğu. Oysa yakınlarını yitiren başkalarını avutuyordu. İnsanlarımız böyle işte bizim. Onların nasıl dayanıklı oldukları Amerikalıların anlayabileceği bir şey değil. Şopalov elinden yaralanmıştı. Oysa hep makinelisini sayıklıyordu. Daha Rostov'dan geri çekildiğim sıralarda Zorubin düş kuruyordu. Berlin'e vardığımızda namussuzum tam bir hafta deliksiz uyuyacağım. Minev yazmaya başladı. Çevirmen Krantz'ın kara fırça gibi saçları vardı. Bağlantı eri Katya Pars adını takmıştı ona. Jitomir yakınlarındaydık. Tabur dik bir tepenin yamacını siper almıştı. Islak yapraklar, bellenmiş toprak, mezarlık kokusu. Minaev kalemini bıraktı, pencereye baktı. Şafak söküyordu. Gri yeşil renkler içinde her şey bir düşselliğin gizemliliğine bürünmüş gibiydi. Moskova'da şimdi akşamdır. Olgacığım yatağını hazırlamış uyumak üzeredir. Nasıl da küçük bir kıza benzer uyurken. Yeniden yazmaya başladı. Krantz binbaşıya raporunu verdi. Kalem elinden düştü. Yeşilimsi bir renk alan pencerenin önünde Krantz duruyordu. Uykuyla uyanıklık arasında onun tok sesini duydu Minaev. Sınırsız boşlukları yüzyılın akışını bir anda kavrayıp kucaklayıveren. 68. Şubat ayı tipiliydi. Yollar kardan tıkanmış, toprak kalın bir kar tabakasıyla örtülmüştü. Ama Krantz ve Vera'nın aşkları hala o fırtınalı yaz gecesini andırıyordu. Ağustos'ta Vera bölge başkanı Semerkin'den tarım makineleri fabrikasının yanındaki okula naklinin mümkün olup olmadığını sordu. Semerkin öfkelendi. Oldu olacak şunu öğretim yılının ortalarında söyleseydiniz. İlkbaharda bir dilekçe verin, düşünelim. Semerkin kötü bir adam değildi. Düzenliği severdi yalnızca. Evlenmek ne su baskınıydı ne de yangın. Eğer kendisi yarın ne yapacağını bilmezse Trubnikova okulda disiplini nasıl sağlardı? Hayır, varsın yaza kadar beklesin. Eğer Gorshkov emekliye ayrılırsa o zaman naklederiz. Vera Semerkin'le konuşmasından hiç söz etmedi Krantz'a. Yalnız bir kez ayrılırken duyulur duyulmaz bir sesle "Birlikte olacak mıyız biz seninle?" diye sormuştu. Çok seyrek ancak bir takım rastlantılar sonucu görüşebiliyorlardı. Ya Sohoz'dan fabrikaya bir araba geliyordu ve Vera'ya haber veriyorlardı böyle bir araba olduğunu ya da Krantz arada bir Pestruşkina'ya kadar uzanacak zaman bulabiliyordu. Yeni yıl günü Vera istasyona gitti. 30 kilometreydi yürüdüğü yol. Fabrikanın az ilerisindeki bir istasyonda duran Moskova trenine yetişebilmek için tipi de kimi zamanda düşe kalka koşup durmuştu. Ancak tren geç gelmişti ve Vera soğuktan buz kesmiş, heyecanla Krantz'ın odasına girdiğinde saat gecenin ikisiydi. Masanın üzerinde bir şişe ve iki bardak duruyordu. Krantz çalışıyordu. ''Yeni yılın kutlu olsun'' dedi Vera. Sonra bardakları gördü ve şaşırarak ''Birini mi bekliyordun?'' diye sordu. Krantz gülümsedi. ''Evet, seni. Gelemeyeceğini düşünüyordum ama yine de bekliyordum.'' İki sevgiliyi ayırmak için her şey el birliği etmişti sanki. Krantz'ın işi artık gündüzleri oturuyor, geceleri ise patos projesi üzerinde çalışıyordu. Okul, kardan kapanan yollar, karın erimesiyle çamur deryasına dönen yollar, yollar. Buluştuklarında üstü kapalı sözler, gizli serzenişler, karşılıklı kuşkularla birbirlerine acı verirlerdi. Birlikte yaşıyor olsalardı bile aşklarının düzenli, sessiz olacağı son derece şüphe vericiydi. Her ikisi de ateşli, içine kapanık, titizdi. Krantz Vera'dan 6 yaş daha büyüktü. Savaşın okulundan geçmişti. Fabrikada direktörlerle, işçilerle, öteki mühendislerle iyi geçinmesi gerekiyordu. Kendini tutmasını bilirdi. Durmadan temkinliliğin, temkinsizlikten daha iyi olduğuna ilişkin örnekler veren direktörü gülümseyerek dinler, tornacı Urojin'e tezgahı bozmaması gerektiğini, bunun yalnızca devlet için değil kendisi için de bir kayıp olacağını anlatırdı. Ama Krantz işinde ateşli ve direngendi. Patos projesi üzerinde ateşli bir tartışma vardı. Krantz'ın önerdiği model, Kostiski'nin Direktör için büyük üzüntü kaynağı olan modelinden birçok bakımdan ayrıydı. Ama Koşerev Moskova'ya çağrılışını bir türlü unutamıyor ve Kranz'ın şimdiki modellerde küçük bir takım değişikliklerle yetinmesini istiyordu. Kranz da buna yanaşmadığı için tartışmalar gitgide daha ateşlenmişti. Daha doğrusu Kranz ateşlenip coşuyor, Nikolay Stepanovich ise ya susuyor ya da sakınımlı olmanın ödleklik demek olamayacağını, bizim aramızda ödleklere yer yoktur, her aklı başında emekçinin güvenlik endişesi duyması, dolayısıyla sakınımlı davranması gerektiğini, bunda kötü bir şey olmadığını söylüyordu. Böylece Aralık, Ocak ayları tartışmalarla geçti ve Kranz Koşarev'den kesin bir yanıt alamadı. Ocak'ta yarı yıl tatilinden hemen sonra Kranz bir fırsatı değerlendirerek Pestushkino'ya gitti. Üstü açık bir kamyon üzerinde buz gibi soğuk iliklerine işlemişti. Yol boyunca Vera'yı nasıl kucaklayacağını düşleyip durdu. Kapıyı uzun uzun çaldı. Köpekler olanca güçleriyle havladılar. Pencerede ışık olmasına rağmen kimse çıkmıyordu kapıya. Ev sahibi kadın otururken uyuyakalmıştı. Epeyce bir süre sonra kadın kapıyı açtı. Sesi, gözleri uykuluydu. ''Yok evde. Georgi Alekseyeviç'e gitti.'' ''Köyün öteki ucunda oturur Georgi Alekseyeviç. Girin içeri, ısının biraz.'' Kranz sobanın başında üzüntülü üzüntülü duruyordu. Aklına gelen soruyu sormaya karar veremiyordu. Sonunda ''Kim bu?'' dedi. ''Georgi Alekseyeviç, yabancı mı?'' Kadın kurnaz kurnaz gülümsedi. ''Somov, öğretmen. Maria İliniçna hastalandığı için onun yerine gönderdiler. Vera Nikolaevna sık sık gidiyor ona.'' Kendini bilmez bir halde fabrikaya döndü Kranz. Birkaç gün sonra Vera Kranz'a geldi. Kranz önce ona karşı sevecendi, ellerini öpüyor, aşktan söz ediyordu. Ama sonra birden huysuzlandı. Büyük duyguların bulunduğuna inanmadığını, savaşta yalnızca binaların nasıl un ufak olduğunu değil, insanların düşlerini, yitirişlerini gördüğünü söyledi. Vera önce alındı. Gözlerinde endişe ışıkları yanıp söndü. Sonra birden o da Kranz'ın tonunda konuşmaya başladı. Kocaman sözler eden insanlardan, onların bu sözlerin ardında yatan boş gururlarından söz ederek Peçorin'i, yani 19. yüzyıl Rus şairlerinden Lermontov'un Zamanımızın Kahramanı adlı romanının baş kahramanı, sevgilere, dostluklara kayıtsız bencil bir tip, hatırlattı ve birden ağlamaya başladı. Kranz onu yatıştırdı ve bir süre sonra onun yaşları kurumuş gözlerinde kendisine güvenen bakışlar görünce ''Neden dedi bana hiç Somov'dan söz etmedin?'' Vera kaşlarını çattı. ''Anlatacağım onu sana ama bugün değil. Çok zor bir şey bu.'' ''Seviyor onu.'' diye düşündü Kranz ve soğuk bir sesle. ''Pekala.'' dedi. ''Edebiyata dönelim. Peçorin'e ilişkin görüşlerine katılmıyorum.'' Vera ayağa kalktı. ''Gitmem gerek. Şoför ona kadar bekleyeceğini söylemişti.'' Ayrılırken Kranz öpmedi onu. Bütün gece yatağında döndü durdu, kendine sitem etti. Vera'yı düşünürken yüreği sevecen duygularla doluydu. Sanki hemen şimdi kar tepelerini aşarak Pestushkino'ya gitmeye ve bağışlanmasını dilemeye hazırdı. Ama bir süre sonra şöyle düşünmeye başladı. Her şey bitti. Mutluluğa çok kolay inanıverdim. Kendimi toparlamalı ve onu yüreğimden silip atmalıyım. Eline bir de fırsat geçtiği halde Pestushkino'ya gitmedi. Vera'nın kendisini beklemediğini düşünüyor, gereksiz kişi olmak istemiyordu. Sıkıntılı bir gün olmuştu o gün. Yeniden gözden geçirilmiş, sınanmış patoz modeli Koşerev'in önünde duruyordu. Kranz inatla hep aynı sözleri ineliyordu. ''Eğer bunun üretimine geçmezseniz suç işlemiş olursunuz.'' Nikolay Stepanovich önce suçlu suçlu gülümsedi. Sonra sinirlenip kızdı. Kranz kendisine kötü bir oyun oynamak istiyordu galiba. Oysa yanıt bekliyordu Kranz. ''Mibzer'i Moskova'ya gönderdiniz mi?'' dedi. ''Projenizi merkeze göndermenize engel olan var mı?'' ''Ben üzerime sorumluluk alamam. Patos işi ciddi iştir. Öte yandan bizim de kendimize göre bir takım deneylerimiz vardır. Asıl üzerinde tartışılan bir modelin seri üretimine geçmek suçtur. Dikkat edin, üzerinde tartışılan diyorum. Size yeteneklerinizin sıradan olmadığını daha önce de söylemiştim. Ama biliyor musunuz sizde ne yok? Öz eleştiri.'' Koşerev'in sözlerinde Kranz için yeni hiçbir şey yoktu. Ama Vera ile dün akşamki konuşmasının sinirliliğiyle direktöre sert ve kırıcı sözler söyledi. Biraz sonra kuru kuru özür diledi. Bütün gün sinirli, gergin dolaştı. Gece yarısı ise projeyi kontrol ederken birden kafası başka bir şeye takıldı. Ama bu kez Vera değildi. Belliğinde canlanan, savaş yıllarının rastlantıları, yakılıp yıkılmış köylerde verilen molalar. Kandillerin donuk ışığında yapılan gece söyleşileri, kirli sarı bir suyla dolu siperler, uğursuz gürültülerle dolu gökyüzü, kar üzerinde kapkara bir leke, kan. Sık anımsamazdı Kranz bu yılları. Şimdi de geriye baktığında kişileri, ayrı ayrı sahneleri değil, savaşı görüyor ve acıyla geleceğin nasıl olacağını kestirmeye çalışıyordu. Yeniden mi başlayacak her şey? Hayır, olamaz bu. O zaman savaş gafil avlamıştı insanlığı. Kralsı rahatlıklarıyla, diplomatik temsilcilikleri ve sessiz, rahat bakan odalarında dünya halklarının üzerine atacakları uğursuz bir ağ örmüştü bir avuç dala verici. İkbal perestler ansızın saldırı vermişlerdi. Ama insanlar uyarılı artık. Kim izin verir böyle bir şeye? Ama hayır, savaş yıllarında Alman askerlerinin üzerinde ele geçirdiğimiz günlükler neydi öyle? İlkin şaşırmıştım. Koskoca adamlar, üstelik de onca eğitim görmüşler. Nasıl inanmışlar böyle saçmalara diye. Sonra alışmıştım. Hatta bir defterde akıllıca bir söze rastladım mıydı? Dehşetli şaşırıyordum. Oysa eski bir kültürü, gelenekleri olan romantizme, santimentalizme eğilimli büyük bir ulus değil mi Almanlar? Savaştan önce klasiklerini okumuştum. Turgenev'in romanlarındaki Alman tipleri aklıma gelirdi Alman deyince. Oysa faşistler ne hale sokmuş bütün bir ulusu. Amerikalı nasıl eğittiklerini, onlara neler söyleyip onlardan neler gizlediklerini biliyor muyum sanki? Belki onlara da bir sürü kör inançlar aşılıyorlar. Beyinlerini afyonluyorlardır. O zaman her şey yeniden başlayacak demektir. Ama bizde de ne serap, ne yapmacıklı neşe, ne yılgınlık, ne korku olmayacak. 41'de küçük bir çocuktum ben. Ama o zaman büyükler bile savaş denen şeyin ne olduğunu anlamıyorlardı. Düşlerimizde zaferi hemen kazanıyorduk. Ama ilk başarısızlıklardan sonra birçoklarının burnu yere düştü. Şimdi herkes savaşın zor bir iş olduğunu biliyor ve yine biliyorlar ki bizi kimse alt edemez. Karamsarlığa kapılmanın zamanı değil şimdi. Dişlerin sımsıkı kenetli yaşayacaksın. Yaptığın iş bir türlü tutmuyorsa, karşında Koşerev gibi son derece kararsız bir adam varsa ve Vera bir gününe, bir aylığına değil sonsuza dek senden ayrılmışsa yine de dişlerin sıkılı yaşayacaksın. 15. ayrımın sonu sayfa 156.